Dördüncü kaset, ikinci yüz. Otobüs neredeyse bir dik açı çizmişti. Arka tekerlekler gömülmüş, ön taraf ayağa kalkmıştı. Sevgili sakatlanmış böceğe dönmüştü. Bu arada Van Brunt'un yüzü aynadaki pimpasın görüntüsünü gölgeledi. Van Brunt'un yüzü kıpkırmızıydı. Kemikli parmağı Juan'ın burnunun dibinde daireler çiziyordu. "En nihayet becerdin," diye bağırdı. "İşte bizi buraya kıstırdın. Bunu yapacağını biliyordum. Tanrı şahittir, biliyordum bunu. Şimdi mahkemeye nasıl yetişeceğim? Bizi bu badireden nasıl kurtaracaksın bakalım?" Juan parmağı elinin tersiyle itti. "Parmağını burnumdan çek," dedi. "Bıktım senden. Şimdi git yerine otur." Van Brunt'un öfkeli gözlerine kuşku doldu. Birden adamın kendini kaybettiğini anladı. Ne tren yolu komisyonundan ne başkasından korkusu vardı. Van Brunt geriledi, havada gibi duran koltuğa oturdu. Juan kontağı kapattı, motor sustu. Yağmur otobüsün tavanında tıpır tıpır sesler çıkararak yağıyordu. Avuçlarıyla direksiyona vurduktan sonra yerinde döndü ve yolculara seslendi. Olan oldu. Hepsi dehşete düşmüş gibi ona bakıyorlardı. Mr. Pritchard yumuşak bir sesle "Bizi buradan çıkarabilecek misin?" diye sordu. Şu an "Henüz bakmadım," dedi. "Bence bir hayli derine gömüldük. Ne yapmayı düşünüyorsun?" Şu an "Bilmiyorum," dedi. Ernest Thornton'un yüzünü görmek istedi. Acaba özellikle yapıldığını anlamış mıydı? Ama Ernest Norman'ın arkasına gizlenmişti. Camille tepki göstermedi. Sabırsızlık konusunda deneyimi vardı. Juan "Sıkı durun," dedi. Ayağa kalktı, eğri duran otobüsün kapısını açtı. Kilitten ses çıktı ama kapı açılmadı. Juan dikildi, ayağıyla kapıyı itip açtı. Yağmurun yola ve otlara düşüşünü dinlediler. Juan yağmur altında otobüsten atladı, arka tarafa gitti. İnce ince yağan yağmuru kafasında hissetti. Doğrusu çok parlak bir iş yapmıştı. Otobüsü buradan çıkarmak için ya çekici ya da bir traktör lazımdı. Zaten bildiği bir durumu kanıtlamak istercesine otobüsün altına eğildi. Akslar ve diferansiyel toprağın üstünde rahatça yatıyordu. Yolcular ıslak camdan yüzleri şekilsizlenmiş, ona bakıyorlardı. Juan ayağa kalktı, tekrar otobüse bindi. Dostlar," dedi, "biraz bekleyeceksiniz. Üzgünüm ama biliyorsunuz siz istediniz bu yoldan geçmeyi." Van Brunt, "Ben istemedim," dedi. Juan adamın üstüne atladı. "Sen her şeye karışma," dedi. "Beni deli etme, zaten deli olmama ramak kaldı." Van Brunt sözlerinin gerçek olduğuna inandı. Başını önüp eğip ellerine baktı. Elinin üstündeki sarkmış deriyi çimdikledi, sonra sağ eliyle sol elini ovaladı. Juan şoför koltuğunda yamuk oturuyordu. Gözleri bakireye erişti. "Anladık, anladık," dedi içinden. "Biraz hile yaptık işte. Çok değil, az bir şey. Şimdi dünyayı bana zindan etmek için sana fırsat çıktı." Sonra yüksek sesle, "Ben gidip çekici bulmak için telefon arayayım. Ayrıca sizler için taksi de çağırırım. Çok uzun sürmese gerek," dedi. Van Brunt temkinli konuştu. 7-8 kilometreden yakın yerde telefon yoktur. İhtiyar Havkis'in evi yakın ama Bank of America alalı beri içinde kimse yok. Boş duruyor. Karayoluna çıkman gerekir. Bu da en az 7 kilometrelik yoldur. Juan, ne yapalım? Başa gelen çekilir," dedi. "Siz burada durun, ben giderim. Olup olacağı ıslanırım, hepsi bu." Pimpas içinde dostluk hisleri kabararak, "Ben giderim," dedi. "Siz burada kalın, ben giderim." Juan, "Olmaz," dedi. "Bu senin izin günün." Güldü. "Keyfine bak, Kit," dedi. Torpide gözünü açtı, içindeki küçük kapıyı gösterdi. "Gerekirse burada biraz viski var," dedi. Sustu. Acaba silahı alsa mıydı? Güzel bir Smith Wesson'dı. 45 kalibrelik 6 mermisi olan güzel bir silahtı. Bırakırsa yazık olacaktı. Üzerine alsa bu kez de başına bela olabilirdi. Başına bir iş gelse istemeden silahı kullanacaktı. Bırakmaya karar verdi. Neşeyle, "Kaplanların saldırısına uğrarsanız burada silah da var," dedi. Camille, "Ben acıktım," dedi. Juan ona gülümsedi. "Şu anahtarları alın, arkayı açın. Orada bir sürü pasta var." Pimpas'a da gülümsedi. "Sakın pastaların tümünü yeme. Şimdi istersen otobüsteki brandayı üzerinize alın. İsterseniz şu mağaralardan birine girip altınıza serin, o da olur. Biraz kuru odun olsa orada güzel bir de ateş yakardınız. Size derhal taksi göndermeye çalışacağım." Pimpas, "Sizin yerinize ben gitmek isterdim," dedi. Juan, "Yo, sen burada kal. Her şey sana emanet." Pimpas'ın yüzünde sevinç belirdi. Juan ceketini iyice ilikledi. "Kendine iyi bak," dedi, otobüsten atladı. Pimpas da arkasından atladı. Birkaç adım Juan'ı izledi. Ta ki Juan dönüp ona bakana kadar. "Mr. Chicoy," dedi. "Aklınızda ne var?" "Aklımda mı?" "Evet ya, o tekerlekleri bilerek çamura soktunuz." Juan elini Pimpas'ın omuzuna koydu. "Bak git," dedi. "Sana bir gün anlatırım. Hatırım için ortalığa göz kulak oluver, olur mu?" "Peki tabii de, yalnız bilmek isterdim. Yalnız kaldığımız an anlatırım. Sen sadece bu adamların birbirlerini öldürmelerine engel ol yeter, tamam mı?" Pimpas endişeyle sordu. "İyi, tamam ya, ne zaman dönersiniz?" "Nereden bileyim," dedi. Ne diyebilirim ki? Sen sadece benim dediğimi yap. Pimples, tabii, gayet tabii dedi. İstediğin kadar da pastayı yiyebilirsin. İyi ama Mr. Chicoy, pasta paralarını ödememiz gerekir. Şu an tabii dedi ve sonra yağmurun altında yol boyunca yürümeye başladı. Pimples'ın hala arkasından baktığını, bir şeyler fark ettiğini hissetti. Pimples onun kaçtığını anlamıştı. Juan bundan rahatsız oldu. Düşlediği kadar mutlu olmamıştı. Ayrıca hiç de sandığı gibi kendini iyi, rahat, özgür hissetmemişti. Durdu, geriye döndü. Pimples otobüse biniyordu. Yol aşınmaktan içinde küçük mağaralar oluşan kayanın yanından geçiyordu. Juan yoldan ayrılarak bir siperin altına sığındı. Mağaralar dışarıdan göründüklerinden daha büyüktü. İçleri de kuruydu. Bunlardan en büyüğün önündeki taşlar kararmıştı ve yerde eğik bükük teneke kutu vardı. Juan tekrar yola çıktı ve yürümeye devam etti. Yağmur azalıyordu. Sağda tepenin eteklerinde ırmağın nasıl bir kavis çizdiği, göl gibi olmuş tarlaların arasından tekrar vadiye nasıl döndüğü görülüyordu. Toprak fazlasıyla suya doymuştu. Havada tombul buğday tanelerinin fermente olurken çıkardığı sası bir koku vardı. Önünde uzanan yolda bolca yağan yağmurun izleri ve suyun yaptığı tahribat açıkça görünüyordu. Her şey vardı da tekerlek izi yoktu. Yoldan uzun bir süreden beri hiçbir şeyin geçmediği belliydi. Juan kafasını eğip yağmura karşı adımlarını sıklaştırarak yürüdü. Durum pek iyi değildi. Meksika'nın yakıcı güneşini, rebezolu kızları ve fasulye kokusunu düşünmeye çalıştı ama onun yerine gözlerinin önüne Alice'in hayali geliyordu. Alice sanki tel kapıdan bakıyordu. Çiçekli perdeleriyle yatak odasını düşündü. Alice her şeyin güzel olmasını isterdi. Güzel şeyleri severdi. Yatak örtüsünü, kareleri teker teker örerek kendi elleriyle yapmıştı. Ördüğü karelerin hepsi de değişik renklerdeydi. Satmaya kalksa $100 üstünde alacağını söylemişti. Her kare onun göz nuru, el emeğiydi. Koca ağaçları düşündü. Küvete su doldurup banyoda yatmak ne güzel şeydi. Ömründe otel odaları dışında ilk kez banyoya sahip olmuştu. Banyoda her zaman mis gibi kokan sabun bulunurdu. Kendi kendine ne güzel alışkanlık dedi. Aynı zamanda da bu bir tuzak. Bir şeye alışıyorsun, sonra da onu sevdiğini sanıyorsun. Soğuk algınlığını nasıl atlattıysam bunu da öyle atlatırım. Zor olacağı gerçek. Alice için endişeleneceğim, üzüleceğim, kendimi suçlayacağım, uyuyamayacağım ama atlatırım. Bir zaman sonra aklıma bile gelmez. Bu dehşetli bir tuzak. Pimples'ın o kendisine inanan sıcak yüzü gözlerinin önüne geldi. Daha sonra anlatırım. Git Carson, sana her şeyi söyleyeceğim. Juan'a bu kadar candan bağlı pek fazla insan yoktu. Chapelle gölünü düşünmeye çalıştı ama gölün durgun suları üzerinde sevgilinin çamura batmış hayali belirdi. İleride yolun solunda tepenin eteğinde düzlükte bir ev, bir ağıl ve bir de bir yel değirmeni gördü. Yel değirmeninin kanatları kopmuş, sarkmıştı. Herhalde ihtiyar Hawkins'in evi bu olmalıydı. Tam düşlediği manzaraydı bu. Oraya gidecek, eve, daha doğrusu ağıla girecekti. Eski bir ağıl genellikle eski bir eve kıyasla daha temizdir. Belki ağılda saman gibi bir şeyler de bulabilir, üstüne kıvrılır uyurdu. Başka da hiçbir şey düşünmek istemiyordu. Yarın bu saatlere kadar uyur, sonra yürüyerek karayoluna varır, bir şeye atlar giderdi. Yolculardan ona neydi? İsterse açlıktan gebersinler. Onlara hiç zararı olmaz, hatta iyi bile olur. Benim üstüme vazife değil. İhtiyar Hawkins'in evine doğru adımlarını sıklaştırdı. Onu mutlaka arayacaklardı. Alice bir cinayete kurban gittiğini sanacak, polise haber verecekti. Kimsenin aklına onun böyle kaçacağı gelemezdi. İşin hoşluğu da buradaydı. Kimse onun böyle bir şey yapacağına inanmazdı. İşte hepsine gösterecekti böylece. San Diego'ya varır, sınırı aşar, posta kamyonunu atlar, doğru La Paz'a giderdi. Alice polisleri peşine salacaktı. Durdu, dönüp arkasına baktı. Ayak izleri rahatlıkla belli oluyordu ama yağmur nasıl olsa siler süpürürdü. Zaten istese kendisi de ayak izi bırakmayabilirdi. Hawkins'in evine yöneldi. Terk edildikten kısa süre sonra ev harabeye dönmüştü. Serseri çocuklar camları kırıp içeri girip boruları çalmışlardı. Kapılar da kendiliğinden, vura vura rezelerinden çıkmıştı. Koyu renkli duvar kağıdı yağmurun etkisiyle parçalanmış, altından kağıdı beslemek için kullanılan eski gazeteler ortaya çıkmıştı. Gazetelerdeki karikatürler görülebiliyordu. Tilki Dede, Küçük Nemo, Mutlu Holigan ve Buster Brown gibi. Serseriler buraya uğramış, pislemiş ve de kapı kasalarını yakmışlardı. Evin içinde boşluğun, rutubetin ekşi kokusu duyuluyordu. Juan kapıdan baktı, biraz yürüdü, boş evin pis kokusunu aldıktan sonra ağıla doğru yöneldi. Atların bulunduğu bölüm yıkılmıştı. Büyük kapıda yoktu ama ağıl temiz kokuyordu. Atların tahtalara süründüğü yerler parlamıştı. Köşelerde örümcek ağları görülüyordu. Gübreliğin yanında eski sandığın içinde harap fırçalar, paslanmış kaşığalar vardı. Kapının yanında eski bir koşum takımı asılıydı. Boyunduruğun derisi patlamış, içindekiler dökülmüştü. Ağılın ayrı bir samanlığı yoktu. Bütün orta kısma saman yığılmıştı. Juan atlara ayrılan bölümün sonuna kadar yürüdü. İçerisi loştu. Gökten gelen ışık tavanın kirişleri arasından sızıyordu. Taban nemli, eskilikten kararmış samanla kaplıydı, kokuyordu. Kapının yanında sessizce duran farelerin ciyaklamalarını, fare kokusunu duydu. Çatı kirişinin üzerine tünemiş iki baykuş ona baktılar. Sonra sarı gözlerini tekrar kapattılar. Yağmur o kadar hafiflemişti ki damdan pek hafif bir ses geliyordu. Juan bir köşeye gitti, ayağıyla küflü samanları itti. Sonra oturup arkasına yaslandı, ellerini başının arkasına koydu. Ağıl küçük seslerle sanki canlı gibiydi. Ama Juan yorgundu. Bütün sinirleri ayaktaydı. Kendini kötü ruhlu biri gibi hissediyordu. Belki uyursam düzelirim diye düşündü. Otobüsteyken özgür geleceğe yönelik bir coşku yaşamıştı. Oysa şimdi bu coşku itmişti. Kendini hiç de iyi hissetmiyordu. Omuzları ağrıyordu. Uzanmıştı, rahatlaması gerekirken uykusu kaçmıştı. Acaba hiç mutlu olamayacak mıyım? Yapacak bir şey yok mu diye meraklandı. Eski günleri hatırlayıp ona mutluluk veren şeyleri düşündü. Aklına kopuk kopuk resimler geldi. Sabahın erken saatlerindeki serinlik, güneşin dağların arkasından doğuşu, çamurlu bir yol ve cıvıldayan kuşlar. Mutlu olmak için bunlar önemli değildi ama o yine de sevinmişti. İşte bir başka resim. Akşam olmuş, pırıl pırıl derisiyle bir at boynunu kaşıyor. Bıldırcınlar ötüyor, bir yerden damlayan su sesi geliyor. Bunu hatırlamak bile onu heyecanlandırıyordu. İşte bir tane daha. Amcasının kızıyla eski bir arabada beraberler. Kız kendisinden büyüktü ama ne kadar büyüktü, nasıl bir kızdı hatırlayamadı. At bir kağıt parçasından ürkünce kız ona doğru düşmüş ve eli bacağına değmişti. Hazdan 4 yaşı olduğunu hatırlıyordu. İşte bir tane daha. Gece yarısı kocaman loş katedralde ayakta duruyor, keskin bir cila kokusu genzini yakıyor. Elinde beyaz ipek bir kurdeleye bağlı bir mum tutuyor. Sonra bir düş gibi ta uzaktan, atların ötesinden gelen doğal sesleri ve insana sarı veren bir kendinden geçme. Juan'ın kasları gevşedi, terk edilmiş bir ağılda ıslak samanların üstünde uyuyakaldı. Ürkek fareler uyuduğunu anlayınca saklandıkları yerlerden çıkıp oyunlarına devam ettiler. Yağmur hafif tıpırtılarla ağılın damına yağıyordu. 15. Bölüm. Yolcular Juan'ın arkasından bakıp tepenin üstünde kayboluşunu izlediler. Pimpas otobüse binip şoför koltuğuna oturunca bile ağızlarını açmadılar. Bütün koltuklar yamuk duruyor, yolcular rahat oturmaya çalışıyorlardı. En sonunda Mr. Pritchard ortalıktan sordu. Bizi alacak taksi bulması ne kadar sürer acaba? Van Brunt sol elini sinirli sinirli ovuşturdu. 3 saatten önce dünyada olmaz. 7 kilometrelik yolu var. Buraya gelecek bir taksi bulsa bile 1 saatte yola çıksa 1 saatte de buraya gelse. Bence kimse bu yola gelmez. Biz de onunla yürüyüp bir vasıta bulmalıydık. Mr. Pritchard yapamazdık dedi. Dünya kadar bagajımız var. Mrs. Pritchard aklına bu deli fikir geldiği zaman ağzını açmadım. Ne de olsa senin tatilindi dedi. Başından beri herkesi Pritchard'lar gibi birilerinin böyle eski bir otobüste ne aradıklarını anlatmak istiyordu. Herhalde onlar da merak ediyorlardır diye düşündü. İşte fırsattı. Herkese hitap ederek trenle geldik. Hem de pek güzel bir trenle. Tabii pahalı da. Sonra bu değişik zevkleri olan kocam garip bir fikre kapıldı. Otobüsle gidelim diye tutturdu. Böylece çevreyi daha iyi görebilirmişiz. Sesinde acı bir ifadeyle kocası, işte görüyoruz ya küçük kız dedi. Kadın devam etti. Kocam kimseleri göremediğinden şikayet etti. İnsanları görmek, onların ne konuştuklarını duymak istiyormuş. Sesinde nazik olmakla birlikte iğneleyici bir anlam vardı. Ben bunun saçma olduğunu düşündüm. Ama onun tatil olduğu için sesimi çıkarmadım. Savaşın başarıyla bitmesi için canını feda eden o. Hanımlar yiyecekleri idare etmekten fazla bir şey yapamadılar. Biliyorsunuz dükkanlar boştu. Bir keresinde tam 2 ay ağzımıza sığır eti koyamadık. Ortalıkta tavuktan başka şey yoktu. Mr. Pritchard karısına şaşırarak baktı. Kadının sesi her zamanki gibi değildi. Bu ses adamı garip bir şekilde etkiledi. Birdenbire öfkelendiğini hissetti. Bu mantıksız, dehşetli bir öfkeydi. Kadının sesi gerçekten onu çok öfkelendirmişti. Keşke hiç gelmeseydik dedi. Zaten ben gelmek istememiştim. Biraz dinlenir, biraz golf oynar, kendi yatağımda da uyurdum. Gelmek isteyen ben değildim. Öteki yolcular merak ve ilgiyle durumu izliyorlardı. Canları sıkılıyordu. Eğlence çıkacağı benziyordu. İkisinin öfkesi yavaş yavaş otobüse yayılmaya başlamıştı. Mildred, anne, baba lütfen kesin dedi. Mr. Pritchard, sen bu işe karışma dedi. Ben gelmek istemedim, hiç istemedim. Yabancı yerlerden, hele pis olanlarından zaten nefret ederim. Mrs. Pritchard'ın dudakları bembeyaz olmuştu. Gözleri buz gibi bakıyordu. Bunu söylemek için tam zamanını seçtin. Bütün bu programları kim yaptı? Biletleri kim aldı? Bizi bu otobüse bindirip dağ başında çukura kim düşürdü? Bütün bunları kim yaptı ha? Söylesene, ben mi? Mildred anne diye bağırdı. O da annesinin sesini hiç böyle duymamıştı. Mrs. Pritchard'ın sesi biraz çatallaştı. Garip olan şu ki o kadar çalış, çabala. Bu gezi bittiği zaman bize 3-4 bin dolara mal olacak. Eğer bu geziye çıkmak istemiyorduysan ben de kendime ne zamandır istediğim orkide serasını yapardım. Savaş zamanı istediğimde iyi bir örnek olmaz diye reddetmiştin. Ama işte savaş bitti. Sen de istemediğin bir yolculuğa çıktın. Benim için de keyfini kaçırdın. Artık eğlenmeyeceğim. Zaten sen her şeyi berbat edersin. Elleriyle gözlerini kapadı. Mildred ayağa kalktı. Anne derhal kes dedi. Hemen kes. Mrs. Pritchard inledi. Mildred, eğer susmazsan ben de başımı alıp gideceğim dedi. Mrs. Pritchard, çekil git dedi. Git başımdan. Hiçbir şey anlamıyorsun sen. Mildred kararlıydı. Gabardin mantosunu aldı, giydi. Ben karayoluna gidiyorum dedi. Van Brunt, 7 kilometrelik yol. Ayakkabılarınızı kirleteceksiniz dedi. Mildred, ben yürümeye alışkınım dedi. Annesine olan bu nefreti bulantıya dönüşüp midesinde yükseliyordu. Mrs. Pritchard mendilini çıkardı. Bir lavanta kokusu otobüse yayıldı. Mildred ters ters kendine gel dedi. Ne yapacağını biliyorum. Baş ağrısı numarasına yatacak. Hepimize cezalandıracaksın. Seni tanıyorum. Sahte baş ağrılarını da. Diye iğneleyici bir ifadeyle devam etti. Burada oturup sureti haktan görünmene dayanamam. Pimples olanı bitene hayranlıkla seyrediyordu. Ağzından soluk almaya başladı. Mrs. Pritchard dehşetle kızına baktı. Şekerim, böyle düşünmüyorsun değil mi? Mildred, düşünmeye başlıyorum dedi. Baş ağrıları tam zamanında geliyor. Mr. Pritchard, Mildred sus bakalım dedi. Susmayacağım. Mildred, seni men ederim. Kız bu kez babasına çullandı. Men edermiş. Et bakalım canın cehenneme. Mantosunu sıkıca ilikledi. Mr. Pritchard elini kaldırdı. Mildred, lütfen şekerim dedi. Yetti artık, yürümeye ihtiyacım var dedi. Otobüsten inip aceleyle uzaklaştı. Mr. Pritchard, Elliot durdur onu, gitmesine izin verme diye bağırdı. Karısının kolunu okşadı. Haydi küçük kız, onu merak etme. Hepimizin siniri bozuldu. Hepimizin. Ah Elliot, keşke biraz uzanabilsem. Keşke biraz dinlenebilsem. Baş ağrılarımı yalan sanıyor. Elliot, eğer gerçekten böyle düşünüyorsa kendimi öldürürüm. Ah, biraz uzanabilsem. Pimples, bagajda branda var. Bavulları otobüsün üzerinde taşıdığımız zaman kullanırdık. Kocanız bir tanesini alsa şu küçük mağaralardan birine gider uzanırdınız dedi. Fevkalade bir fikir. Rutubetli toprakta yatmak mı? İstemem. Hayır, brandanın üstünde yatacaksın. Cici kıza cici bir yatak yaparım. Bilmem ki. Kocası bak şekerim diye ısrar etti. Ben paltomu sarıp sana yastık yapacağım. Sen de başını koyacaksın. Birazdan gelip seni alacak, yatağına götüreceğim. Kadın ağlar gibi yaptı. Bir başını yastığa koyacak, gözlerini kapayacaksın. Pimples, Mr. Chicoy acıkan olursa pastaları çıkarırsın diye tembih etti. 4 çeşit pasta var. Hepsi de nefis. Ben kendi hesabıma hemen bir parça yerdim. Mr. Pritchard, önce brandayı çıkaralım dedi. Karım çok bitkin, dayanacak gibi değil. Bana yardım et de bir yatak yapıverelim. Pimples pekala dedi. Joan'ı aratmadığını hissetti. Keyiflendi. Duruşu ruh durumunu gösteriyordu. Omuzları dik, kurt gibi gözleri parlak ve kendinden emindi. Pimples'ın bir derdi vardı. Keşke arabaya bir çift eski pabuç atsaydım diye düşündü. Yeni iki renkli ayakkabılarının canı çıkacaktı. Oturup diş fırçasıyla temizlemesi gerekecekti. Ayakkabılarını koruyor gibi de davranamazdı. Çünkü Camille hiçbir şeyi umursamaz gibi hava atıyordu. Öyle olmadığı anlaşılacaktı. Yeni de olsa ayakkabılarına bu kadar düşkün bir adamdan etkilenmeyebilirdi. Ernest, ben de gidip şu mağaralara bir bakayım dedi. Otobüsten indi. Van Brunt homurdanarak onu izledi. Mrs. Pritchard yanağını Mr. Pritchard'ın paltosuna dayadı, gözlerini kapadı. Çok üzgündü. Nasıl olur da kocasıyla herkesin içinde kavga ederdi, kendi kocasıyla. Daha önce böyle bir şey olmamıştı. Kavga etmek gerektiğinde daima yalnız kalmayı tercih etmişti. Mildred bile kavgaları duyamazdı. Herkesin önünde kavga etmenin çok bayağı bir şey olduğunu biliyordu. Ayrıca evliliğin devamının onun tatlılığıyla sağlandığı imgesi de silinmiş oluyordu. Tanıdığı herkes buna inanırdı. Üstelik kendi de inanıyordu. Bu kadar çok çaba harcamış, güzel bir evlilik kurmayı başarmış, şimdi de mahvetmişti. Kavga etmişti çünkü. O küçük orkide serasını içinde tutamayıp yumurtlamıştı. Yıllar yılı böyle bir sera istemişti. Tam söylemek gerekirse Harper's Bazaar'da Mrs. William O. McKenzie'nin böyle bir orkide serası olduğuna dair bir makale okuduktan sonra heves etmişti. Resimler harikaydı. Herkes Mrs. Pritchard'ın dünyanın en sevimli orkide serası var diyecekti. Çok önemliydi. Hatta kürk ve mücevherden bile. Tanımadığı insanlar bile onun serasından söz edecekti. Gizli gizli bu konuda epey şey öğrenmişti. Planlarını incelemiş, kaça çıkacağını, ısıtma ve nemlendirme kurallarını öğrenmişti. Tohumların nereden alınacağını ve değerini de. Nasıl üretileceği hakkında kitaplar okumuştu. Bütün bunları gizlice yapmıştı çünkü zamanı geldiğinde Mr. Pritchard'ın bütün bu bilgileri araştırıp kendisine söyleyeceğini biliyordu. Bu tek yoldu. Dertlenmiyordu. Bu bir yaşam biçimiydi ve böylece evliliği başarılı olmuştu. Bu konuda da kocasının bilgisine hayran oluyormuş gibi yapacak, kendisinden akıl soracaktı. Şimdi bunu ağzından kaçırdığı için üzülüyordu. Bu tür bir hata projesini 6 ay kadar geciktirebilirdi. Önerinin kocasından gelmesini sağlayacak, sonra da hatır için kabul edecekti. Şimdi bir öfkeyle işi ortaya dökmüştü. Kocası mutlaka itiraz edecekti. İleride çok dikkatli olmazsa Sera tehlikeye girebilirdi. Ne kadar aptalca, ne kadar kaba davranmıştı. Arkasından Norma ile Kamil'in alçak sesle konuştuklarını duyuyordu. Gözleri kapalıydı. O kadar masum, o kadar hasta görünüyordu ki Mrs. Pritchard'ın kendilerini dinlediğini asla tahmin edemezlerdi. Norma, bana öğretmeni istediğim şeylerin başında erkeklerle nasıl şey yapıyorsun? Kamil, ne demek istiyorsun diye gülerek sordu. Örneğin Pimpas'ı ele alalım. Ne durumda olduğunu anlayabiliyorum. Seninle beraber olmak için göbeği çatlıyor ama sen farkında değilmişsin gibi duruyorsun. Şu öbür adama bakalım. Hani satıcı olanı. Akıllı bir adam ama sen onu da harika bir şekilde idare ettin. Bunları nasıl yaptığını bir öğrenebilsem. Kamil memnun olmuştu. Her ne kadar bu acemiden dertlenmişse de beğenilmek güzel şeydi. Dişçi hemşiresi olmadığını söylemenin tam zamanıydı. Kocaman şarap kadehinden, erkek erkeğe davetlerden söz etmek istedi ama edemedi. Norma'yı şaşırtmak istemiyordu. Beğenilmek daha güzeldi. Norma, asıl mesele hiçbirine kötü davranmıyorsun ama gene de parmağının ucuna dokundurtmuyorsun dedi. Kamil, hiç farkında değilim dedi. Herhalde içgüdü gibi bir şey. Kıkırdadı. Benim bir kız arkadaşım var, o erkekleri harika bir şekilde idare eder. Erkeklere hiç önem vermez, onlara kaba davranır. Lorraine, arkadaşımın adı, birisiyle nişanlı gibiydi. Adamın iyi bir işi vardı, yani başına bela değildi. Lorraine bir kürk manto istedi. Lorraine'in kurt postundan bir ceketti, birkaç tane de beyaz tilki kürkü vardı. Lorraine çok beğenilen bir kadındır. Ufak tefek ama güzeldir. Kadınlarla birlikte oldu mu insanı gülmekten kırar geçirir. İşte Lorraine bir vizon kürk istedi. Öyle ceket meket değil. Bayağı uzun manto. En aşağı 3-4 bin dolar. Norma dişlerinin arasından hafif bir ıslık çaldı. Aman tanrım dedi. Bir öğleden sonra Lorraine bugün paltomu alacağım dedi. Ben şaka ediyorsun herhalde dedim. Demek şaka ettiğimi sanıyorsun. Eddie alacak. Sana alacağım dedi mi diye sordun. Lorraine sadece güldü. Söylemedi. Hatta daha haberi bile yok. Bana bak sen delisin dedim. İddiaya var mısın? Lorraine çok iddiacıdır. Ben iddia sevmem. Onun için nasıl becereceksin diye sordum. Sana söylersem sır olarak saklayacağına söz verir misin dedi. Aslında kolay iş. Sen Eddie'yi bilirsin. Bu akşam onu iğneleyeceğim. İyice öfkeleninceye kadar. Sonunda bana vuracak hale getireceğim. Hatta vuruş alanı içine girmeye çalışacağım. Zira bizim Eddie sarhoşken doğru vuramazdı. Sonra bırakacağım onu. Kendi kendine öfkesi geçecek. Ben Eddie'yi iyi bilirim. Biraz sonra pişman olacak. Çok üzülecek. İddiaya var mısın dedi. Biraz nazlanacağım. Yarın akşama bana kürkü getireceğine her türlü iddiaya varım. Ben iddia sevmem ama bire iki koyuyorum gibi getirmeyecek dedim. Norma'nın ağzı heyecandan açılmıştı. Mrs. Pritchard'ın kapalı gözlerinin arasından bir pırıltı seziliyordu. Norma, aldın mı mantoyu diye sordu. Pazar sabahı evine gittim. Lorraine'in gözü iyice morarmıştı. Üstüne bir bez koymuştu. Burnu iki yerinden zedelenmişti. Mantoyu almış mı? Kamil, evet mantoyu almıştı dedi. Yüzünde çizgiler belirmiş, şaşkın çocuk ifadesi gelmişti. Mantoyu aldı. Harika bir mantoydu. Sonra üstündeki bütün giysileri fırlatıp attı. Evde ikimizden başka kimse yoktu. Mantonun içini dışına çıkardı. Ondan sonra çıplak cildine sürdü. Mantoya sarılmış yerlerde yuvarlanıyor, deli gibi kahkahalar atıyordu. Norma heyecanın içinde tuttuğu soluğunu yavaş yavaş koyverdi. Tanrım dedi, niye öyle yaptı? Kamil, bilmem dedi, galiba biraz kaçıktı, deli gibi bir şey. Mrs. Pritchard'ın yüzü parlıyordu. Hızlı hızlı soluk almaya başladı. Cildi sızlıyor, bacaklarında ve midesinde daha önce hiç hissetmediği ağrılar, kaşıntılar duyuyordu. İçindeki heyecanı bundan yıllar önce yalnızca bir kez ata bindiği zaman hissetmişti. Norma eleştirerek, bence yaptığı pek güzel bir şey değil. Eğer Eddie'yi gerçekten seviyordu ve onunla evlenecekse yaptıkları güzel bir şey sayılmaz dedi. Kamil, bence de öyle dedi. Hatta beni rahatsız bile etti. Kendisine söyledim ama bana bazıları bu işi daha uzun yoldan yapabilir. Benim acelem vardı. Sonuç ne de olsa değişmiyor. Başkası da aynı şeyi yapacaktı diye dedi. Peki ya evlendi mi onunla? Yoo hayır evlenmedi. Norma bana kalırsa o Eddie'yi hiç sevmedi diye ateşli ateşli konuştu. Allah bilir Eddie'yi sadece sevişlemek için istedi. Kamil belki dedi ama o benim en iyi arkadaşım. Başım ne zaman sıkışsa o yanımdaydı. Bir kere zatürre olmuştum. Tam 3 gün 3 gece başımda oturdu bana baktı. Param yoktu. Doktor parasını da o verdi. Norma, demek insanlar belli olmuyor dedi. Kamil, galiba öyle dedi. Neyse zaten sen bana erkekleri nasıl idare etmek gerekir diye sormuştun. Mrs. Pritchard duyduklarını değerlendirmeye çalışıyordu. Gösterdiği tepki onu ürkütmüştü. Kendi kendine fısıldarcasına. Ne korkunç bir öykü. Bu kızlar birer hayvan. Demek 50 tane insanları tanımak istemesi bu. Korkunç bir şey bu. Biz insanların ne olduklarını, kötülüklerini unutmuşuz. Sevgili Ellen diye aklından aceleyle mektup yazmaya başladı. Heyecan hala bacaklarını ürpertiyordu. Sevgili Ellen, San Juan de la Cruz yan Story arasındaki yolculuk bir felaketti. Otobüs bir hendeğe yuvarlandı. Saatlerce beklemek zorunda kaldık. Elliot'cığım bir harikaydı. Garip bir mağarada bana bir yatak yaptı. Bana maceralar yaşayacaksın demiştin. Hatırlıyor musun? Sen her zaman bir macera geçirebilirsin demiştin. Dediğin gibi oldu. Otobüste iki tane cahil, görgüsüz kız vardı. Bir tanesi garsondu. Diğeri de bir hayli güzel sayılırdı. İşte o cins kızlardan. Ben dinleniyordum. Onlar da beni uyuyor sandılar ve konuşmalarına devam ettiler. Neler söylediklerini mektupta bile yazamam. Hala yüzüm pancağı gibi. Kibar insanlar bu küçük aşiftelerin ne biçim bir hayat yaşadığını bilemezler. İnanılacak gibi değil. Bence nedeni cehalet. Daha iyi okullarımız olsa ve de onlara örnek olacak bizler daha değişik bir hayat yaşasaydık, bu manzara başka türlü olurdu. Ben bu değişikliğin yavaş yavaş gelişeceğine inanıyorum. Ellen bu mektubu etrafındakilere defalarca okuyacaktı. Bernick'ten şimdi bir mektup aldım. Çok ilginç maceralar yaşıyor. Zaten onun başından hep böyle maceralar geçer. Ne yazdığını sizlere okumak isterdim. Bernick kadar insanların iyi taraflarını görmeye çalışan başka bir kimse tanımadım. Norma anlatıyordu. Ben birisini sevsem asla ona böyle şeyler yapmazdım. Eğer bana armağan almak isterse bu onun seçimi olurdu. Kamil, bence de öyle dedi ama bunun için benim bir kürküm yok. Hatta doğru dürüst bir mantom bile yok. Lorraine'in ise tam 3 tane var dedi. Norma, bu haksızlık dedi. Ben herhalde Lorraine'i sevemezdim. Kamil içinden sen Lorraine'i sevebileceğini bilemiyorsun. Ya Lorraine senin hakkında ne geçirirdi diye düşündü. Yok, bu doğru değil diye düşünmeye devam etti. Lorraine herhalde bu kızı alır adam eder, yardımını esirgemezdi. Kim ne derse desin Lorraine iyi bir izci gibiydi. 16. bölüm. Mildred kafasını eğerek yürüdü. Yağmurun gözlüğünü buğulandırmasını istemiyordu. Çakıllı yolda rahatça yürüyor, temiz havayı içine çekiyordu. Ortalık kararıyor gibi geldi. O kadar geç olamazdı. Gene de akşam karanlığı çöküyor, kireç taşı gibi parlak nesneler daha açık, çit direği gibi koyu şeyler daha koyu görünüyordu. Mildred hızlı hızlı yürüyordu. Ayakları çamurda izler bırakıyor, topukları çakıllara takılıyordu. Kavgayı kafasından atmaya çalışıyordu. Daha önce annesiyle babasının kavga ettiklerini hiç görmemişti. Ama kavga biçimleri bunun ilk kez olmadığını gösteriyordu. Annesi kurnazlıkla kavgayı yatak odasına aktarıyor, böylece başkasının duymasına engel oluyordu. Herkese evliliğin ne kadar mükemmel olduğu görünümünü vermişti. Bu kez bunalım burada patlak vermiş, çekilecekleri yatak odası bulunamamıştı. Kavga sırasındaki birkaç damla zehir Mildred'i çok rahatsız etmişti. Açıktan açığa basit öfke değildi bu. Sinsice bir öfke sezmişti. Hiç çaktırmadan darbeyi vurmuş, sonra da silahını saklamıştı. Önlerinde de sonu nasıl geleceği belirsiz Meksika yolculuğu vardı. Mildred geri dönmese ne olurdu acaba? Örneğin birinin arabasına binse, ortadan kaybolsa, bir yerlerde bir oda tutardı. Deniz kenarında bir yerde. Zamanı kayaların üstünde ya da kıyıda geçirirdi. Bu fikirden çok hoşlandı. Kendi yemeğini kendi pişirir, sahilde yaşayan öteki insanlarla tanışırdı ama olacak şey değildi. Parası yoktu. Babası oldukça cömertti ama para konusunda değil. Elbiselerini veresiye alır, lokanta masraflarını babasının hesabına yazdırabilirdi ama cebindeki para her zaman pek az olurdu. Evet, babası cömertti ama garipti de. Kızının neler aldığını, nerede yemek yediğini bilmek isterdi. Bu da aylık faturaları ödediği zaman ortaya çıkardı. Mildred elbette bir iş bulabilirdi. Zaten bulması da gerekiyordu. Yakında ama hemen değil. Bir şeyler ayarlaması şarttı. Hele şu son felaketi, Meksika yolculuğunu bir atlatsın. Halbuki tek başına olsa yolculuk kim bilir ne kadar eğlenceli olurdu. Sonra da üniversiteye dönerdi. Okulu bitirip kendine iş bulması uzun sürmezdi. Babası da bunu uygun bulurdu. Charlie Brown'a ona istediği her şeyi verebilirim ama benim kızım her şeyi kendisi yapmak istiyor. Kendi hayatını kendisi kazanacakmış diyecekti. Bunları büyük bir gururla söyleyecekti. Söylerken de kendisine pay çıkaracaktı. Halbuki kızının kendi özel hayatına sahip olmak istediği, kendi evini ve cep harçlığını kazanmak için çalıştığını hiç bilemeyecekti. Evde istediği gibi içki içmekle serbestti. Fakat 3 kadehten fazla içerse bunu babasının derhal fark edeceğini biliyordu. Zira içki şişelerinin dolu mu boş mu olduğunu gayet iyi bilirdi. Meraklı adamdı babası doğrusu. Gözlüğünü çıkardı, mantosunun astarını temizledikten sonra taktı. Yolda Juan'ın kocaman adımlarının izlerini görebiliyordu. Ayağının taşa takıldığı ya da ayak izi olan yerler iyice belliydi. Mildred onun izlerinden yürümeye çalıştı ama Juan'ın adımları ona göre çok uzundu. Bir süre sonra baldırlarının ağrıdığını fark etti. İnsanı etkileyen bir adam diye düşündü. Sabahki o çıldırdıcı havadan kurtulduğuna sevindi. Mantıksız bir şey olduğunu biliyordu. Öfkelenince salgılanan sıvıları falan her şeyi. Ayrıca kendisinin güçlü cinsel istekleri de. Çok yakında evlenmesi ya da sürekli bir çözüm bulması gerekiyordu. Huzursuzluğu gitgide artıyordu. Juan'ın esmer yüzünü, parlak gözlerini düşündü. Etkilenmemişti. Ama adamda bir sıcaklık vardı. Dürüsttü. Sevmişti adamı. Tepeye çıkınca aşağıdaki terk edilmiş çiftliği gördü. Çok heyecanlandı. Evin zavallılığını hissediyordu. Bu eve bakmadan geçemeyecekti. Adımlarını sıklaştırdı. Çok merak etmişti. Van Brunt bankaya el koydu demişti. Ailede taşınmaya mecbur kaldı. Banka ise evle ilgilenmemişti. Onların istedikleri topraktı. Adımları neredeyse Juan'ınki kadar büyük olmaya başladı. Yokuştan aşağı koşar adım indi. Çiftliğin çamurlu girişinde bir an durakladı. Juan'ın ayak izleri de buraya girmişti. Yoldan aşağı doğru bir iki adım daha yürüdü. Juan'ın ayak izleri hala görünmediğine göre demek o da içeri girmişti. Kendi kendine hala içeride olmalı diye söylendi. Ama neden? Hangi karayoluna gidecekti? Burada telefon da olmaz. Nereye gittiğini bilmeyerek tereddütle yürüdü. Ne olup bittiğini bilmiyordu. Adamı da iyi tanımıyordu. Girişe yürüdü. Ayak sesi duyulmasın diye çakılın değil çimlerin üzerinde yürüyordu. Terk edilmiş evin tehlikeli bir havası vardı. Böyle yerlerdeki cinayetleri haber veren gazeteler gözlerinin önüne geldi. Gırtlağı korkudan tıkandı. İstesem geri dönerim diye kendini teselli etti. Kimse bana engel olmuyor. Kimse de beni içerilere sürüklemiyor ama mutlaka içeri girmeliyim. Görmeden edemeyeceğim. Belki o cinayete kurban giden kızlar da fırsat varken kaçıp kurtulabilirlerdi. Kim bilir, belki de cinayete kızlar çanak tutuyorlardı. Kendisini odalardan birinde bıçaklanmış olarak gördü ama nedense bu hayal onu güldürdü. Zira gözlüğü hala gözündeydi. Juan hakkında ne biliyordu? Bir karısı ve bir işi vardı. Sonra bir gazete başlığı aklına geldi. Üç çocuk babası sadist katil. Rahip koro şarkıcısını öldürdü. Bu kadar korist ve ork sanatçısı niçin öldürülüyor diye merak etti. Koro şarkıcılığını da tehlikeli mesleklerden saymak gerekecekti. Koro şarkıcıları hep büyük orgun arkasında öldürülmüş bulunurlar nedense. Güldü. İçeri gireceğini biliyordu. Juan'ın ne yaptığını görmek için. Acaba içeri paldır küldür mü yoksa usulcacık mı girseydi? Belki de sadece çişini yapmak için oraya girmişti. Eşeğe basınca tahta kızın ağırlığıyla gıcırdadı. Eve girdi, dolapları açtı. Mutfakta devrilmiş bir konserve kutusu, yatak odasındaki dolapta da bir askı kalmıştı. Duvar kağıdının altında da gazetede görünen karikatürlere bakmak için başını çevirdi. Mutlu Holigan'dan bir bölüm okudu. Katır Mood, Si'ye bir çifte atıyor ve Si de havada uçuyordu. Si'in poposunda katırın nal izleri görünüyordu. Başını dikleştirdi. Hay Allah, niye aklına ağıla bakmak gelmemişti? Mildred verandadaki tahtalara dikkatle baktı. Juan'ın ayak izlerini görebiliyordu. Ayak izlerini oturma odasına kadar izledi, orada kaybetti. Sonra açık duran arka kapıya gidip dışarı baktı. Aptal gibi ne dönüp duruyordu? İşte ağıla gidiyordu izler. Kırık basamaklardan inip izleri takip ederek eski yeldirmenini geçti, ağıla girip etrafı dinlemek için durdu. Hiç ses seda yoktu. Önce seslenmeyi düşündü ama sonra vazgeçti. Yavaş yavaş atlara ayrılmış bölmeleri geçip sonuncusuna geldi. Gözlerinin ağılın ışığına alışması zaman aldı. Orta kısmın girişinde durdu. Fareler çil yavrusu gibi dağıldılar. Sonra Juan'ı sırt üstü, elleri başının altında yatarken gördü. Gözleri kapalıydı, düzenli soluk alıyordu. Mildred, istesem gidebilirim dedi. Kimse bana engel olmuyor. Benim suçum olacak. Hatırlamalıyım bunu. Adamcağız kendi halinde uyuyordu. Of aman ne saçmalık. Gözlüğünü çıkarıp cebine koydu. Bozuk gözleriyle adamı iyice göremiyordu ama seçebiliyordu. Yavaş yavaş ve dikkatle yürüdü. Adamın yanına gelince bağdaş kurup oturdu. Dudağındaki yara izi bembeyazdı. Derin derin soluk alıyordu. Kendi kendine yorulmuş zavallı dedi. Anlaşılan yatağa yatmaz uyumuş. Uyandırmamalıyım. Otobüstekileri düşündü. Juan'la kendisi geri dönmeseler ne olurdu acaba? Annesine herhalde inme inerdi. Babası valiye, yok valilere haber salardı. Polise bildirirdi. Ortalık iyice karışırdı. Ne yapabilirlerdi ki? Ne de olsa artık 21 yaşındaydı. Yakaladıkları zaman ben 21 yaşındayım, istediğimi yaparım, kimin üstüne vazife derdi. Peki Juan'la Meksika'ya gitse ne olurdu? Tabii bu başka, bambaşka bir şeydi. Birden aklına konuyla ilgisi olmayan şeyler geldi. Juan'da Kızılderili kanı varsa nasıl oluyor da biri ona sezdirmeden bu kadar yaklaşabiliyordu? Göz kapaklarını çekiştirerek adamı net görmeye çalıştı. Yara izli, meşin gibi bir derisi vardı ama gene de hoştu. Dudakları dolgun, şakacı ama şefkatli bir ifadesi vardı. Bir kadınla birlikteyken herhalde ona iyi davranırdı. Bir kadınla uzun bir beraberliği olamazdı belki ama o sürede de mutlaka iyi davranırdı. Evliydi. O korkunç kadın evlendikleri zaman güzeldi ama şimdi felaket bir şeydi. Nasıl olmuştu da o korkunç kadın Juan'ı elinden kaçırmamıştı? Belki de o babası gibi öteki erkeklere benziyordu. Belki de alışkanlıklarından ya da korkudan ayrılamamıştı. Mildred için bunu anlamak zordu ama bir gerekçesi olduğunu biliyordu. İnsanlar yaşlandıkça ufak şeylerden bile ürküyorlardı. Örneğin babası kendisinin olmayan bir yataktan, bilmediği bir dilden, alışmadığı partiden korkuyordu. Babası Demokrat Parti'nin Amerika'yı mahvedeceğine, sakallı komünistlere teslim edeceğine içtenlikle inanıyordu. O dostlarından, dostları ondan korkuyorlardı. Gözlerini Juan'ın gövdesinde gezdirdi. Güçlü ve kaslı bir bedendi bu. Yaşı ilerledikçe sırım gibi olacaktı. Pantolonu yağmurdan ıslanmış, bacaklarına yapışmıştı. Derli toplu bir adamdı. Yıkanmış, temizlenmiş bir ustabaşı gibi. Dümdüz karnına ve geniş göğsüne baktı. Soluk alıp verdikçe göğsü pek fazla inip kalkmıyordu. Gözleri açıktı ve ona bakıyordu. Gözleri de uykulu değildi. Pırıl pırıl parlıyorlardı. Mildred şaşırdı. Belki de hiç uyuyamamıştı. Belki de onun ağla girdiğini görmüştü. Juan'a açıklama yapma gereği duydu. Biraz yürüyüşe ihtiyacım vardı. Biliyorsunuz bütün gün oturduk. Karayoluna çıkarsam belki bir araba bulurum diye düşündüm. Sonra burayı gördüm. Ben eski evleri severim de. Ayakları uyuşmaya başlamıştı. Yana eğildi, bir eline dayanarak ayaklarının yerini değiştirdi. Bu arada da dikkatle eteğini dizlerinin üstüne çekmeyi ihmal etmedi. Ayakları kanın hücum etmesiyle ısınmaya, canlanmaya başladı. Juan karşılık vermedi. Gözleri kızın yüzüne takılıp kalmıştı. Yavaşça yan döndü, bir eliyle başını tutuyordu. Gözleri bir tuhaf bakıyordu. Dudakları hafifçe kıvrıldı. Kız bakışları sert diye düşündü. Kafasının içinden geçenleri okumak olanaksız. Kız, "Burada ne yapıyorsun?" diye sordu. "Peki sen ne yapıyorsun?" "Sana söyledim, biraz hareket etmek istedim." "Evet, söylemiştin. Ama senin burada işin ne?" Sanki Juan uykudan tam uyanamamıştı. "Ben mi?" diye sordu. "Hiç, şurada dinleniyordum. Dün gece hiç uyuyamadım, biraz uyuyayım dedim." "Evet, hatırlıyorum. Bir şeyler söylemesi gerekiyordu." "Seni düşündüm," dedi. "Burası senin yerin değil, yani otobüs şoförlüğü sana göre değil. Sen başka bir yerlere daha çok yakışırsın." "Ne gibi bir yere?" diye şaka yolu sordu Juan. Gözleri kızın sımsıkı kapanmış paltosuna ilişmişti. Kız tedirgin "şey" dedi. "Yürürken aklıma garip şeyler geldi. Sanki geri gelmeyecekmişsin gibi geldi bana. Çekip Meksika'ya gidebileceğini düşündüm. Ben senin yerinde olsam öyle yapardım." Gözlerini kısarak kızın yüzüne baktı. "Deli misin sen? Nereden aklına geldi bunlar?" "Ne bileyim, bana öyle geldi. Yaşantın, şoför oluşun. Yani bir süre sonra bunlar insanı sıkar. Hele Meksika'dan sonra." "Sen hiç Meksika'ya gittin mi?" "Yoo. O zaman orada da insanın sıkıntıdan patlayabileceğini bilemezsin." "Yo." Başını kaldırdı, kolunu uzattıktan sonra başını koluna dayadı. "Sence yolcular ne olacak?" "Başlarının çaresine bakarlar canım. Öyle pek uzakta değiller zaten. Açlıktan da ölmezler." "Peki ya karım?" "Bak, bunu hiç düşünmedim." Juan, "Hayır, düşündün," dedi. "Ama sen ondan hoşlanmadın. Sana bir şey söyleyeyim mi? Onu benden başka kimse sevmez. Onu sevişimin en büyük nedeni de kimsenin sevmemesi." Güldü. Kendi kendine "amma da yalan ha," dedi. Mildred, "aklıma işte delice bir şey geldi. Ben de bir ara başımı alıp kaçmayı düşündüm. Kaçıp tek başıma yaşamak istedim. Tanıdıklarımdan uzaklaşmak istedim." Dizlerinin üstünde kalkıp öbür yana oturdu. Juan kızın dizine baktı. Elini uzattı, kızın eteğini aşağıya çekti. Onun eli dokununca kız hafifçe ürperdi. Elini çekmesiyle rahatladı. "Senin peşinden geldiğimi düşünmeni istemem." "Öyle düşünmemi istemiyorsun ama niyetim bu. Öyle de olsa ne olacak?" Elini tekrar uzatıp eteğinin üstünden dizini tuttu. Kızın içine bir ateş düştü. "Sorun sen değilsin," dedi. Boğazı kurumuştu. "Sakın üstüne alma, benim yüzümden. Ne istediğimi biliyorum. Senden hoşlanmıyorum bile. Keçi gibi kokuyorsun." Sesi yavaşladı. "Yaşadığım hayatı bilemezsin. Çok yalnızım. Kimseyle konuşamıyorum." Adamın gözleri hem ateşli hem de pırıl pırıldı. Ateşli gözler kızdan ayrılmıyordu. Mildred, "Belki de ben başka kızlara benzemiyorum," diye sözünü sürdürdü. "Bilemem ama senin yüzünden değil. Senden hoşlanmıyorum bile." "Kendinle çok uğraşıyorsun değil mi?" diye Juan sordu. Kız, "Peki otobüs ne olacak?" diye sordu. "Karayoluna çıkacak mısın?" Elini dize bastırışı arttı. Sonra Juan elini çekti. "Geri dönüp o otobüsü battığı yerden çıkaracağım. İnsanları da. O halde buraya neden geldin?" "İşler ters gitti. Hesapladığım gibi olmadı." "Ne zaman döneceksin?" "Az sonra." Mildred Juan'ın eline baktı. Yanındaki saman yığının üstünde duruyordu. Esmer derisi parlak, biraz da kırışık bir eldi bu. "Yani benimle olmayı istemiyor musun?" Juan gülümsedi. Açık, sıcak gülüştü bu. "İstiyorum sanırım," dedi. "Sen hele kendinle uzlaş. Benim yerime de koyuyorsun kendini. Kararsızsın. Kararını verirsen benim de yapacak bir şeylerim olur. Beni arzulamıyor musun? Tabii arzuluyorum, tabii. Nasıl olsa kucağıma düşer diye mi düşünüyorsun? Onun için mi çaba harcamıyorsun? Şu an kavgana beni karıştırma dedi. Ben senden büyüğüm. Bu şeylerden de senden çok hoşlanırım. Çok hoşlandığım için de bekleyebilirim. Hatta bir süre onsuz da olabilirim. Senden nefret edebilirim. Gururumla oynuyorsun. İleride seni suçlayabileceğim nedenler yaratmıyorsun. Bence senin kararına saygı göstermek gururuna en büyük destek. Mesele o değil. Galiba öyle. Benim memleketimin kadınları da senin gibidir. Ya yalvaracaksın ya da zorla hızlarına geçeceksin. Öyle olunca kendilerini rahat hissederler. Peki sen hep böyle misin? Şu an yok, senin yanında böyle oldum. Sen buraya amaçlı geldin. Kendin de söyledin. Benim için gelmemişsin dedi. Mildred parmaklarına baktı. Ne komik dedi. Ben entelektüel denilen kızlardanım. Çok okurum. Bakire de değilim. Neler olup bittiğini çok iyi bilirim ama bir türlü baştan çıkarmayı beceremem. Sıcak, sevgi dolu bir gülüşle beni biraz zorlayamaz mısın dedi. Joan'ın kolları uzandı. Mildred onun yanına, hasırın üstüne düştü. Beni aceleye getirmeyeceksin değil mi? Joan, bütün bir günümüz var dedi. Benden nefret edecek misin yoksa alay mı edersin? Umurunda mı? Umurumda. İstesem de istemesem de umurumda. Joan, sen de amma çok konuşuyorsun dedi. Çok konuşuyorsun. Biliyorum, hep konuşurum. Beni alıp götürecek misin Meksika'ya falan? Joan hayır dedi. Hele biraz da susmayı dene bakalım. 17. bölüm. Pimpas kontak anahtarını açıp otobüsün arkasına gitti. Bagajın kilidini açtı, kapağı kaldırdı. Pastalar mis gibi koktu. Mr. Pritchard'a gelip Pimpas'ın omzu üzerinden içeri baktı. Bagaj kısmı bavullarla ağzına dek dolmuştu. Pimpas, brandaları çıkarmak için bütün bavulları indirmek gerekecek dedi. Ve dizili bavulları teker teker çıkarmaya başladı. Mr. Pritchard dur dedi. Ben kaldırayım, sen de çek. Böylece hepsini indirmemiz gerekmez. Mr. Pritchard tamponun üstüne en alttaki bavulu kaldırmak için epey çabaladı. Bu arada Pimpas da brandayı çekip çıkardı. Pimpas, hazır açmışken bari bir iki tane de pasta alsak dedi. Ahududulu, limonlu, üzümlü, karamellileri var. Doğrusu karamelli pasta şimdi iyi gider. Mr. Pritchard daha sonra dedi. Hele karamı bir yerine yerleştirelim. Koca brandanın bir ucunu o tuttu, öbür ucunu Pimpas. Birlikte içinde küçük mağaraların olduğu kayalığa yürüdüler. Alelade bir kayaydı bu. Zamanla tepenin bir kısmı kaymış, geride bıçakla kesilmiş gibi. Yüzey dümdüz kireç taşı kalmıştı. Daha sonra yağmur ve rüzgarların etkisiyle oyuklar açılmış ama tepe toprak tabakası ve otlar sayesinde olduğu gibi kalmıştı. Zaman etkisini göstermiş, kayanın altında büyüklü küçüklü mağaralar oluşmuştu. Eski günlerde çakallar burada yavrular, bozayılar kış uykularını burada uyurlardı. Daha yüksek kayalar ise gündüz baykuşların barınma yeriydi. Kayalığın altında üç büyük, daha yukarılarda küçük mağaralar vardı. Kaya siper görevi gördüğünden bütün mağara girişleri yağmurdan korunuyordu. Bu mağaralar sadece doğanın marifeti değildi. Kızılderililer buralarda antilop avına çıkmış, dinlenmiş, yaşamış, hatta tarihe geçmemiş kavgalarını vermişlerdi. Daha sonra beyaz adamlar yolculukta burada mola vermiş, mağara ağzında ateş yakmışlardı. Kireç taşının üstündeki is lekelerinin çoğu eskiden kalmaydı. Tabana tepeden su akmadığı için oldukça kuruydu. Kireç taşına bazı adlar yazılmış, taş çok yumuşak olduğundan zamanla aşılmıştı. Sadece kocaman harflerle yazılmış olan "Tövbe et" hala okunabiliyordu. Gezginci bir papaz iple kendini yukarı çekerek siyah boyayla yazmış, sonra Tanrı'nın iyi kulu olduğunu kanıtlayarak gitmişti. Mr. Pritchard brandanın kendine düşen kısmını taşırken gözü "Tövbe et" yazısına ilişti. "Birisi bunu yazmak için epey zahmete girmiş" dedi. Acaba bu çabanın mali yükümlülüğünü kim üstlenmiştir diye düşündü. Herhalde bir misyoner olmalı diye karar verdi. Pimpas'la birlikte brandayı mağaranın gerisine bıraktıktan sonra içeriği teftişe gittiler. Bütün mağaralar aşağı yukarı aynı büyüklükteydi. 1,5 metre kadar yükseklik, 2 metre genişlik, 3-3,5 metre derinlik. Mr. Pritchard en sağdakini seçti. Çünkü o biraz daha karanlık ve daha kuruydu. Karanlık karımın başlamak üzere olan baş ağrısını belki geçirir diye düşündü. Pimpas brandayı sererken ona yardım etti. Mr. Pritchard, keşke brandanın altına sermek için de azıcık saman ya da kuru çam yaprağı olsaydı dedi. Pimpas, otlar çok ıslak dedi. Civarda ise çama benzer ağaç yok. Mr. Pritchard elinin ayasıyla brandada toz var mı diye kontrol etti. Benim paltoma yatar, kürkünü de buraya koyar dedi. Ernest ve Van Brunt da mağaraya bakmaya geldiler. Ernest, yiyeceğimiz olsa burada haftalarca barınabilirdik dedi. Van Brunt, gene de ihtiyacımız olabilir. Eğer o şoför yarına kadar gelmezse buraya gelirim. Saçmalıklardan bıktım usandım dedi. Pimpus atıldı. Acıktıysanız size biraz pasta verebilirim. Ernest hiç fena fikir değil dedi. Mr. Pritchard otobüse karısının yanına döndü. Biraz önceki öfkesinden ötürü utanıyordu. İşler istediği gibi olmadığı zaman midesine yumruk gibi bir şeyler otururdu. Charlie Johnson mutlaka ülseri olduğunu söylemişti. Bunu söylerken de biraz tuhaf davranmıştı doğrusu. Onca insanın ülser olabilmesi için mutlaka gelirinin yılda 25 binden fazla olması gerekirmiş gibi. Charlie'ye göre ülser banka hesabıyla orantılıydı. Mr. Pritchard da bilinçsizce bu mide ağrısından gururlanır olmuştu. Otobüse bindiğinde Mrs. Pritchard'ın gözleri kapalıydı. Mr. Pritchard, küçücük yatağını hazırladık dedi. Kadının gözleri açıldı ve şaşkın şaşkın etrafına bakındı. Oo dedi. Yoksa uyuyor muydun? Keşke seni uyandırmasaydım, özür dilerim. Yok sevgilim, ziyanı yok, dalmışım. Karısına yardım edip kaldırdı. Benim paltomun üstüne yatar, kürkünü de üstüne örtersin. Kadın kocasının sesindeki yumuşaklığa gülümseyerek karşılık verdi. Karısının basamaklara inmesine yardım etti. Küçük kız, kusura bakma, sana kaba davrandım dedi. Ziyanı yok, yorgundun. Özellikle yapmadığını biliyorum. Hollywood'a gider gitmez sana en güzel yerde yemek ısmarlayacağım. Belki Romanoff'a gider de bir şampanya açarız. Nasıl, hoşuna gider mi bu? Karısı azıcık alayla karşılık verdi. Para konusunda sana güven olmaz dedi. Hadi bakalım, her şey unutuldu. Sen de çok yorgundun. İçinden yazacağı mektubu düşünüyordu. Sevgili Ellen, Romanoff'ta şahane bir yemek yedik. Yanımızdaki masada kimlerin oturduğunu dünyada tahmin edemezsin. 4. kaset, 2. yüzün sonu.